Ayrım 6.
Kanı. Bir tarla meselesi yüzünden savrukların Hüseyin ark başında Sarı Mehmet'i vurdu. 30 evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde jandarmaların gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya 6 saat uzaktaydı. Köyden kimse cinayet haberini götürmedikçe 15 gün bile uğramazlardı. Bu köylünün aklına en geç geldi. Ondan sonra köyün ihtiyarları kahvede Hüseyin babası Mevlüt Ağa'nın etrafına toplandılar. Sarı Mehmet'in bir tek ihtiyar anasından gayri kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar. Davacı olmaması için kendisine nasihat etmeye başladılar. İmam, "Ulen koca karı," diyordu. "Dava edersen ne kazanacaksın? Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik eder? Etse bile sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her seferde 4-5 gününü gavur edersen tarlanı kim eker, işine kim bakar? Kasaba 2 günlük yol. Gidersin şahitler gelmedi. Haftaya uğra derler. Mahkemen talik olur. Sen gününü şaşırıp gidemezsin. Jandarma seni alır götürür. Gayrı kendini istesen bile yakanı sıyıramazsın. Evin barkın yıkılır. İşte bir kazadır oldu. Cenab-ı Hak böyle istemiş. Allah'ın emrine mahkeme ile mi karşı koyacaksın? Ne yapsan oğlun geri gelmez. Gel bu işi kapatalım. Sarı Mehmet'in sana zaten bir faydası yoktu ki. Düğünde seyranda gezer, sattığın 2 şinik ekinin parasını avratlara yedirirdi. Bak, Mevlüt Ağa bundan sonra seni hep kolayacağını söylüyor. Ne dersin? Bütün bu sözleri oturduğu yerde başını sallayarak dinleyen ve çapaklığı, ağlamaktan kızarmış gözlerini, budaklı bir dala benzeyen iri mafsallığı, çatlak derili elleriyle silen koca karı, imam lafını bitirdikten sonra da hep aynı şekilde sallanmakta devam ediyordu. Bir demet kuru ot gibi başındaki yamalı ve kirli örtünün altından fırlayan kanası solmuş kır saçlarını yüzünden ve ıslak yanaklarından çekti. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Orada oturanlardan birkaçı daha koca karının karşısına geçip çömelerek yarı kandırır, yarı tehdit eder şekilde uzun uzun söylendiler. Öyle değil mi? Ha? Diversene ha? Aklın yattı mı? Diversene diye diller döktüler. Bu sırada ölü dışarıda kahvenin bahçesindeki peykede bir hasırın üstünde yatıyordu. Üstüne eski ve pis bir keçi örtmüşlerdi. Başucunda 2-3 sinek dolaşıyor bulunuyordu. Biraz ötede güneşten gözlerini kırpıştıran bir sürü ufak çocuk ellerinde boylarından büyük değneklerle ve hiç seslerini çıkarmadan bu üstü örtülü ölünün keçinin alt ucundan fırlayan ayaklarına bakıyorlardı. Tabanları ve topuğu tamamen delik kalın bir yün çorabın içinde donuk bir sarılık alan bu hareketsiz ayaklar ve bunların üzerinde uçan ve kalkıp inerken güneşe rastlayınca yemyeşil parlayan sinekler onları eğlendiriyordu. Ara sıra içlerinden biri uzaklardan kendisini çağıran anasının sesine koşuyor, biraz sonra yine koşup gelerek eski yerini ve kımıldamayan tavrını alıyordu. Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Koca karı oğlunun başucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle ihtiyarlıktan ve hastalıktan bir nohut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. Bir hastanın başını bekliyor gibiydi. Elini ağır ağır sallayarak sinekleri kovalıyordu. Bir ihtiyar kısık sesiyle bağırarak çocukları evlerine gönderdi. Diğerleri de yavaş yavaş dağıldılar. Birkaç delikanlı cenazeyi alıp evine götürdüler. Akşama doğru her şey eski haline gelmişti. Sanki uzun bir hastalıktan sonra eceliyle ölmüş kadar sükunetle ölü yıkandı ve gömüldü. Mevlüt Ağa ezandan evvel Sarı Mehmet'in annesine 2 tane sütlü keçiyle bir torba un ve bir kese kağıdı şeker yolladı. Bir ay kadar sonraydı. Köye 2 süvari jandarma geldi. Kahvenin önündeydiler. Bunları görünce muhtarın yüreği hop dedi. Çünkü bunlar karakolun jandarmaları değildi. Herhalde vilayetten geliyorlardı. Jandarmaların biri kahvede hemen kağıt kalem çıkardı. Muhtardan başlayarak herkesin ifadelerini almaya koyuldu. Öbür jandarma köyün meydanında aşağı yukarı dolaşıyordu. Mesele derhal köye yayıldı. Savrukların Hüseyin'le kavgalı olan ve bu kasabada pabuççuluk yapan garip Mehmet, köylülerden duyduğu cinayet işini hemen hükümete bildirmişti. Müddeyi umumi evvela kendisi doktoru alıp da gelecekti. Sonra Ağustos'un bu sıcağında at üstünde günlerce yolculuğu pek gözüne kestiremedi. İşi tahkik etmelerini söyleyerek açık göz 2 jandarma yolladı. Doktor daha ihtiyatlı bulunmak için eğer bir cinayet varsa cesedi çıkarıp kasabaya getirmelerini jandarmalara sıkı sıkı tembih etti. Sarı Mehmet'in anası ifadesinde hiçbir şey söylemedi. Yalnız "Ben kimseden davacı değilim," dedi. "Oğlun eceliyle mi öldü, vuruldu mu?" sorgusuna bile aynı cümleyle mukabele ediyordu. Oğlunun acısı daha içinden çıkmamıştı. Fakat hükümet kapısına düşmek ona oğlunun ölümünden çok daha korkunç geliyordu. 30 sene evvel bir kere kasabanın pazarında köylülerden biri bir torba bulgur çaldırmış ve bunu şahit göstermişti. O zaman tam 6 ay mahkemeye gidip geldiğini ve tarlaların yüzüstü kaldığını düşünüyordu. Halbuki o zaman daha gençti de. Sonra Mehmet geri gelecek değildi. Mevlüt Ağa'yı düşman etmekten de hayır çıkmazdı. Sonra köyde açlıktan ölürdü. Onun için hep inkar etti. İkindi üstü jandarmalar mezarlığa gidip köylülerle Mehmet'in ölüsünü mezardan çıkarttılar. Ancak yarım metre kadar toprağın altında olan ceset şiddetle taaffün ediyordu. Herkes 5-10 adım geri çekildi. Jandarmalar Mehmet'in anasını çağırarak ''Koş bakalım Kaan'ı, oğlunu kasabaya getireceksin. Doktor muayene edecek.'' dediler. Kadın ''Yavrumu mezarında bile rahat komadılar.'' diye iki yanını dövüyor ve bütün Anadolu kadınlar gibi ses çıkarmadan ve pek az hıçkırarak ve çömelerek ağlıyordu. Mütemadiyen sallanmakta ve çatlak, kuru yumruklarını ağzına ve gözlerine götürmekteydi. Jandarmanın biri ayağıyla hafifçe arkasından dokundu. ''Kalk bakalım.'' dedi. Kadın karnısını koştu. Oğlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça olmuş bir yorgana serdi. Eski bir şilteyi Kaan'ıya serdi, ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden bağladı. Bunları yaparken ikide birde duruyor ve bir müddet ağlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü. Jandarmalar daha evvel muhtarı, imamı, savrukların Hüseyin'i birbirine bağlayarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı. İhtiyar kadın, iki sıska ve küçük, birer eşek kadar küçük öküzün çektiği kanının arkasında, çıplak ayakları taşlara takılarak, elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında çakalların sesini bastıran bir gıcırtıyla ağır ağır ilerleyen bu kanı, hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu. Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, yamalı yorgan ve köhne kanı fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi elindeki değnekle beraber beyaz taşların çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, raks eder gibi sıçrıyordu. Halbuki 60'lık kadın kanıdan yayılan ağır koku ile sersemlemiş sendeleye sendeleye yürüyor, bazen birdenbire hızlanan öküzlerin yanında gitmeye çabalıyordu. Yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye, ağlamaktan, içine akıta akıta ağlamaktan daralan göğsü nefes alamamaya başladı. Kanının kenarına tutunarak biraz daha yürüdü. Ayakları birbirine dolaşıyordu. Öküzlere "Oha!" diye bağırmak istedi. Sesi boğazından çıkmadı. Elleri kanıdan kurtuldu, yere yuvarlandı. Tozların içinde tekrar ayağa kalkarak koştu. Karşıdan doğru yeni çıkan serin bir rüzgar, üç etekli entaresini ve şalvarını paçalarını uçuruyor, yırtık yazma başörtüsünü siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kanıya yetişemeden tekrar düştü. Yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü. Kanı taşlara çarptıkça, üzerinde bağlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun, yanık gıcırtalar çıkararak, ve ay ışığının altında ve gecenin sessizliği içinde arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak ağır ağır kendi bildiğini ilerliyordu. Varlık 1935. Kamyon. Kamyon Zincirli Han'ın dar ve basık kapısından yan duvarlara sürtünüp sıvaları dökerek ve üzerine bağlanmış sepetlerle çuvalları dört tarafa fırlatarak ıkına sıkına çıktı. Şoför bir eliyle direksiyona yapışmış, 4 metre genişliğindeki sokağın karşı tarafındaki berber dükkanlarına girmeden sola manevra yapabilmeye uğraşıyor, öteki eliyle de ağzına peynirli pide tıkıyordu. Toz, çamur, benzin, makine yağı tabakalarının altında, elbisesinin ve yüzünün rengi pek belli olmayan şoför yamağı arka tarafta durmuş iki yana koşarak şoföre ''İleri, geri, yana!'' diye işaretler veriyor, bir taraftan da soğan ekmek tıkınıyordu. Kamyon içindeki 22 müşterisiyle beraber sokağa çıkıp biraz ilerledikten sonra durdu. Uzaktan doğru koşup gelen bir çocukla otomobilde heybesini bacaklarının arasına almış değirmi sakallı birisi fiskos edip konuşmaya başladılar. Ara sıra duyulan buğday veresiye defteri şinik 8 metre kara dimi gibi sözlerden İzmir'e giren manifaturacının oğluna dükkan idaresi ve köylülerle veresiye muamelesinin şekli hakkında son talimatı verdiği anlaşılıyordu. İkide bir de sabırsızlıkla arkasına dönüp bakan şoföre şöyle bir başını çevirip ''Dur azıcık, patlamadın ha!'' diyor. Sonra gözlerini müşterilere de gezdirerek sözünün yalnız şoföre değil, başka sabırsızlananlar varsa onlara da dokundur olduğunu anlatmak istiyordu. Bu sırada sırtında eski bir heybeyle çok genç bir köylü otomobile yaklaştı. Tereddüt eder gibi bir müddet şoföre baktıktan sonra "İzmir'e mi?" diye sordu. "Oraya. Beni de alır mısınız? Yer yok." Delikanlı hemen arkasını döndü, uzaklaşmaya başladı. Fakat şoförün penceresine dayanarak ona bir takım şeyler havale eden esmer, uzun boylu, sırım gibi incelmiş boyun bağlı birisi arkasından bağırdı. "Gel buraya! Hey delikanlı!" Köylü döndü. Esmer, uzun boylu adam şoföre, "Ne diye yer yokmuş, arkada bir yer sıkışmıştır," dedi. Bu adam kamyonun sahibiydi. Şoför yüzünü buruşturarak indi. Delikanlıdan yarım lira peşini aldı. Sonra arabanın arka kapağını gevşeterek eğri bir şekle koyan ve üzerine çullarını seren öteki köylüleri sıkıştırıp yeni gelene bir yer açtı. Zaten dizleri üzerine çömelerek ancak sığışabilen yolcular hem "olmaz, buraya nasıl sığar?" diye söyleniyorlar, hem de her setre pantolonun emrine itaate alışık bir tavırla birbirlerini iterek yer açıyorlardı. Genç köylü bir kıyıya çömeldi, heybesini altına aldı ve kamyon hızla bir sarsıldıktan sonra yürüdü. Şoförün yanında oturan siyah elbiseli, gümüş çerçeveli gözlük takmış, yaşlıca sünüpe tavırlı bir adam, Beyşehir taraflarına dava toplamaya giden bir avukat başını arkaya çevirerek "Uğurlar olsun cümlenize!" diye bağırdı. İçeridekiler hepsi birden aynı sözü tekrarladılar. Konya'dan çıkıp Beyşehir'e giden yolun başlangıcındaki dik yokuşu tırmanmaya başlayınca herkes yanındakiyle veya çaprazlama ta öbür baştaki biriyle lafa koyuldu. Birkaç kişi yalnız cigara içip dumanını savuruyordu. Birbiri arkasına dizili tahta sıralarda oturmayıp, yarım lira eksiğine en arkada yere çömelen ve kamyona şiddetle sarsılan bu kısmında ikide birde başlamak üzere olan uykularından fırlatılan köylüler, cigara da içmeyerek boş gözlerle bakışıyorlardı. Sonradan gelen genç köylü ilk defa otomobile biniyordu. Benzi sapsarıydı. Bunun yarısı alışmadığı bir şeyde hızlı hızlı götürülmenin verdiği heyecan ve korkudan, yarısı da başka bir şeyden geliyordu. Konya'ya bir saat ötedeki bir köyden olan bu delikanlı otomobile binmişti, İzmir'e gidecekti. Araba İzmir'e gelince şoför yolcuları selametlemeden evvel nedense yol parasının üstünü toplamak adetindeydi. Bunu genç köylü de biliyordu, fakat yazık ki şoförün bu istediğini yerine getirecek vaziyette değildi. Yanında 5 parası bile yoktu. Mahsuller para etmeyince, vergiler ödenmez hale gelince, evde tuz, gaz tükenip yerine yenisini koyamayınca oğul babasını bir kenara çekmiş. "Baba, ben gidip şehirlerde çalışayım. Bak köyün yarısı gitti, İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım. Harman zamanında gene gelir tarlada çalışırım," demiş. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hale geldiği için "peki" dedi. Ve 18 yaşındaki delikanlı bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan otobüse binmek lazımdı. Beyşehir, Karaağaç, Ödemiş üzerinden 2-3 gün önce varılıyordu. Yol parası 5 liraydı. İzmir'e varınca hemşerileri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski bir çiftliğe 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkalın oğluna rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından kaçıp şoför muavinliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti. "Ulen sen deli misin? Otomobile de para verilir miymiş?" dedi ve ona şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha 5 para vermemesini, İzmir'e yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak tüymesini ve İzmir'e yayan girmesini söyledi. Yalnız şunu da ilave etti. "Amanın tetik yol. İzmir'e girmeden otomobili durdurup yol parasını toplarlar. Sen daha evvel atlamazsan yandığın gündür. Şoförler seni yatırıp suyunu çıkarana kadar döverler. Üstelik de don gömlekten gari neyin varsa alırlar." İşte bu 18 yaşındaki köylü delikanlısı cebindeki 50 kuruşu peşin verdikten sonra böylece 10 parasız otomobile binmiş İzmir'e ameliye gidiyordu. Yolculuğun ikinci günü akşamına doğru genç köylü olduğu yerde rahat oturamamaya başladı. Yola çıkalıdan biri açtı. Köyden beraber aldığı azıcık yufkayı daha biner binmez yemişti. Yanı başında kuru ve siyah bir ekmeği ağır ağır gevreleyen köylülere yutkunarak bakıyor, sanki başı dönüyormuş gibi gözlerini kapayarak kafasını kamyonun sarsılan tahtalarına dayıyordu. Sonra birdenbire irkiliyor, yerinden azıcık doğrularak öne, şoföre doğru bakıyor, tekrar sıkıştığı yere büzülüyordu. İçinde otomobil ilerledikçe büyüyen bir korku, ona ara sıra açlığını unutturuyor yahut açlıkla karışarak onu sersemletiyordu. İzmir'e yaklaştıklarını yolcuların konuşmalarından anlamıştı. Fakat ne kadar yaklaştılar? Atlayacak, kaçacak zaman geldi mi? Eğer daha çok varsa bu Allah'ın dağlarında gece yarısı yolu nasıl bulacak? Buralarda nasıl geceleyecek? Ya jandarmaların eline düşerse? Ya şoför parayı vermeden atlayıp kaçtığını karakola haber verirse? O zamanlar jandarmalar kendisini dövmezler miydi? Acaba jandarmaların dayağı mı daha kötüydü, şoförün dayağı mı? Belki otomobildeki müşterilerden bir merhametli çıkar da bunu dövdürmezdi. Fakat bu kadar adamın içinde rezil olmak vardı. Üstelik don gömlekte kalacaktı. Bu kılıkta İzmir'e nasıl girer, hemşerilerini nasıl arardı? Atlamaktan başka çare yoktu. Fakat atlamayı nasıl becerecekti? Kamyon arkasında atılmış pamuk gibi bir toz yığını bırakarak koşuyor, dar dönümeçlerde içindekileri bir yandan bir yana fırlatarak kıvrıntılar yapıyordu. Birkaç defa gördüğü halde hiç içine binmediği bu acayip şey, çıkardığı gürültü ve insanı sersem eden hızıyla ciğerlere ve beyne dolan sıcak benzin kokusu ile birdenbire korkunç bir kılık alan bu makina ona anlaşılmaz bir ürkeklik veriyordu. Bu toz, gürültü ve sürat kargaşalığı içinde dumanlanan kafasından bozuk bir rüya şeridi gibi köyü, kendisine anlatılan İzmir'in hayalinde yarattığı huzursuz şekilleri, şoförün benzin kokulu yüzü, Beyşehir'de inen gözlüklü avukatın siyah ceketinden fırlayan sıska ensesi geçiyordu. Ara sıra otomobil herhangi bir sebeple yavaşlar gibi olunca delikanlı yüzünde zapt edemediği bir dehşet ifadesiyle yerinden fırlıyor. Acaba duracak mı? Para toplamaya mı başlayacak diyor. Araba tekrar hızlanınca derin bir nefes alarak yerine çekiliyor ve atlamak için kati kararını veriyordu. Fakat nasıl atlayacak? Bu kamyon, bu gitgide gözünde büyüyen, bütün hislerine alışamadığı ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş, dört tarafına bakınıyor, etrafındaki köylülerin ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını, biraz kımıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu. Otomobil birdenbire yavaşladı. Yolun sol tarafı sert bir geçmeydi ve sağ tarafta iki minare boyunda bir yar esner gibi ağzını açmıştı. Yol birdenbire darlaşıyordu. Motorun hafifleyen gürültüsü arasında aşağıdan doğru gelen bu su şırıltısı duyuluyordu. Henüz taş bile döşenmemiş olan şosenin bu kısmında çökme ve kayma tehlikesi bulunduğu için yolcular burada yayan yürür ve otomobiller yavaş yavaş ilerlerdi. Bunun için otomobili tamamen durdurmadan şoför başını arkaya doğru çevirdi ve "Haydi beyler!" dedi. Birdenbire arka tarafta bir hareket oldu. Delikanlı, gözleri dönmüş, korkudan titreyerek kendini dışarıya, yolun üstüne fırlattı. Fakat daha durmamış olan otomobilden bu tersine atlayış ona muvazenesini kaybettirdi. Olduğu yerde birkaç kere döndükten sonra ayağı boşa gitti ve eliyle çalılara tutunmaya çabalayarak kafası sivri taşlara çarpa çarpa ve arkasından acı bir hışırtıyla akan topraklar ve ufak taşlarla birlikte yerden aşağıya, şimdi şırıltısı daha çok duyulan dereye doğru yuvarlandı. Ayda 1, Eylül 1935. Kafa Kağıdı. Akşam üzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. Hepsi 50 kadar vardı. Bu kadar kalabalığı süngü takmamış iki jandarmanın arasında görünce yol parası borcundan buraya geldiklerini anladık. Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. Bir gardiyan elindeki kağıda bakarak yoklama yaptı. Ondan sonra duvar kenarına dizilerek çömeldiler, konuşmadan bekleşmeye başladılar. Kılıkları pek perişandı. Poturları parça parça sarkıyordu. Ve çoğunun ayağında kunduraya benzer bir şey bile yoktu. Sırtlarında deve tüyü çuldan kısa ve gene parça parça cepkenler, bunun altında solmuş, lime limine yıpranmış ve yamadan görünmez olmuş mintanlar vardı. Siperini sağ ve sol yanaklarının üstüne getirdikleri kasketleri yağ içindeydi ve yırtık siperden koyu sarı mukavvalar fırlıyordu. Yanlarına koydukları çul heybelerin yan yatan ağızlarından birkaç somun kara ekmek, birkaç dürüm yufka ve bazılarınınkinin birkaç taze soğan yaprağı görünüyordu. Hangi koğuşa gideceklerini ve ne yapacaklarını söyleyen olmadığı için uzun zaman beklediler. aralarında ara sıra bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Kendi köylerinden birkaç mapus yanlarına sokulunca, isteksiz ve çekingen tavırlarla onun suallerine cevap veriyorlar, ara sıra başlarını başka tarafa çevirip uzaklara bakarak bu konuşmaya devam etmekten pek hoşlanmadıklarını anlatıyorlardı. Hakikaten tanımadıkları mapuslardan ziyade hemşerilerinden utanıyor gibiydiler. Katilden veya başka ağır cürümlerden yatan kendi köylülerinin karşısında yol parası veremedikleri için hapse düşmüş olmak onlara pek ağır geliyordu. İçlerinde bir de ihtiyar vardı. Görünüşte 60'ı çoktan aşmış olan bu adamın artık yol parası vesaire ile alakası olmasa gerekti. Mavi damarları fırlamış ve kütükleşmiş ellerinde tuttuğu eğri ve kalın bir sopaya dayanarak kalkabiliyor ve iki katı olmuş belini hemen bir yere yaslamak için duvarın yanına gidiyordu. Kupkuru ve uzun çenesinde birkaç tel sallanmakta, dökülerek adam akıllı seyrekleşen ak saçlarının altında lekeli ve pul pul olmuş bir deri parlamaktaydı. Üstü başı ötekiler kadar hatta daha fazla perişandı. Belindeki meşin silahlık, belki 60 senenin kahrını çekmiş olduğu için tüylenmiş, çatlamış, tapan astarı gibi incelmişti. Yanına yaklaştım. İhtiyarlıktan ufalmış gözlerle bana baktı. Geçeceğimi sanarak başını yine başka tarafa çevirdi. Yanına diz çöktüm. Merhaba dedi, dedim. Dönüp baktı. Gözlerinde ufak bir hayret parladı ve döndü. Eyvallah. Her yeni gelene söylenen beylik cümleyi söyledim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Tekrar önüne baktı. Bir cigara çıkarıp verdim. Titrek elleriyle aldı. Sonra silahlığından teneke bir tabaka çıkararak açtı. İçinde bir tutamdan az tütün tozu ve bir fitilli çakmak vardı. Bunun seferberlikten kalma olduğu besbelliydi. Avucunun içiyle hızlı hızlı çaktı. Sonra fitili düzeltip birkaç kere daha denedi. Bir türlü yanmıyordu. Bu sırada benim yakıp uzattığım kibrit cigarasını ateşledi ve ağır ağır derin derin çekti. Ben gene sordum. Vukuatın ne dedi. Ne vukuatı oğul? Susa yolu parası vermedik. Kaç yaşındasın? Ne bileyim 80 olmalı. Nasıl olur? 60'ını geçenlerden yol parası istemezler. Benden istiyorlar. Bir yanlışlık olacak. Yanlışlık değil oğul dedi ve anlattı. 4 oğlum vardı. Birisi katilden hapse düştü. 8 sene yattıktan sonra öldü. İkisi seferberlikte gitti. Biri de jandarmaydı. Eşkıya takibinde vuruldu. Topal kaldı. Şimdi köyde oturur. Benim elime bakar. Öbür oğullarımın çocukları yoktu. Bunun da bir tek oğlu oldu. O da 8 yaşında sıtmadan öldü. Öleli 20 yılı aşkındır. O zamandan beri topal oğlumla otururuz. Benim koca karıyla Topal'ın karısı tarlayı sürer, ekerler. Ben de Harman'a yardım ederim. Topal da çardakta oturup bostanı bekler. Kıt kanaat geçiniriz. 3 sene evvel bizim ağa dere boyundaki ufak tarlamıza sahip çıkar oldu. Bağırdık, çağırdık fayda etmedi. Oğlan sakat. Bende de derman yok. Hakkımızı kendimiz arayamadık. Mecbur olduk hükümet kapısına düşmeyi. 2 sene mahkememiz sürdü. Bizim tapumuz filan yoktu ama bütün köylü o tarlanın bize dededen kaldığını bildirdi. Bunu soran olmadı. Ağa yalancı şahit dinletti, mahkemeyi kazandı. Mahkeme sürerken benden kafa kağıdımı istediler. Nereden bulayım? Askerden döneli devlet kapısında işim düşmemişti. Aradım, aradım yok. Sonra Musaf'ın arasında bizim Topal'ın ölen oğlunun kafa kağıdını buldum. Onun da adı Mehmet'ti. Kafa kağıdı değil mi? Hep bir dedim. Vilayete kaydını gördürdüm. Yeniden adres verdim. Mahkemede bir şey çıkmadı. Vilayete gelip giderken öbür tarlayı yüzüstü koyduğumuzda kaldık. 6 ay sonraydı. Köye tahsildarlar girdi. Yol parası vereceklerin arasında muhtar beni de okudu. Yanlış olacak diye kulak asmadım. Birkaç kere gelip gittiler aldırmadım. 20 senedir yol parasından muaftım. Bu sefer tahsildarlar jandarmayla beraber geldiler. Yol parası vermeyenlerle beraber beni de aldılar. Ben 80 yaşındayım dedim ama dinleyen olmadı. Nüfusa geldik, defteri açıp baktılar. Daha 29 yaşındasın dediler. Amanın etmeyin, halime bakın dedim. Olmaz, tevellüdün işte burada, adresin de belli diye dayattılar. Cebimdeki nüfusu çıkarıp verdim. Orada da 29 gösteriyormuş. O zaman aklım erdi ama neyliyim. Daha çok kurcalarsan başına iş açılır dediler. Ben de sesimi çıkarmadım. 6 lirayı bir denkleştirebilirsem verir kurtulurdum ama bu zamanda 6 liranın yolu nerede? Kaderde yazılıymış dedik, geldik buraya. Gülmeye başladım. Ama babacığım, hiç insan torununun nüfus kağıdını alır mı? Dedim. Bıkkın bir tavırla elini salladı ve ne olurmuş yani diye mırıldandı. Hepsi devletin kağıdı değil mi? Dedi. Ağaç 14.3.1936. Gramofon avrat. Azime bu kızı eline geçireli bir sene bile yoktu. Fakat adı şimdiden bütün Konya hovardalarının arasında yayılmış. Bunun sayesinde Azime'nin çıkınına yeşil yeşil bangonotlar dolmaya başlamıştı. Yaşı daha 20 sularındaydı. 15 senelik oturak avratlarından güzel oyun oynuyor. Bütün türküleri, en zorlarını bile gözünü kırpmadan söylüyordu. Bir yanık sesi vardı ki, bu ses için ismi gramofon avrat olmuştu. Asıl adı pek malum değildi. Nereden geldiğini de bilenler azdı. Dilinin epeyce düzgün olduğuna bakılırsa, herhalde şehirde bir efendi yanında evlatlık kalmış olacaktı. 2 sene evvel ilk defa olarak Dereköylü bir delikanlının yanında, Meram'da bir oturağa gelmiş, ondan sonra 1-2 ay bu çocukla dolaşmıştı. Dereköylü bir gece kavga arasında vurulup ölünce, bütün öteki kimsesiz ve efesiz oturak kadınları gibi Azime'nin eline düştü. Azime ne tükenmez hazine yakaladığını bilmez değildi. Kızı evvela terzi mürüvvete götürüp hanımlar gibi giydirdi, ayağına tokalı papuçlar aldı, 1 hafta 10 gün istirahat ettirdi. Ondan sonra bir geceliğini oturağa göndermek için 30-40, yerine göre 100 lira alarak ve sürüp götürmesinler diye yanına kendi adamlarından bir silahlıyı, efesidir, yalnız göndermez diye katarak kızı çalıştırmaya başladı. Anasının 5'i bir yerdelerini, babasından kalan 2 dönüm tarlayı, Araplar mahallesindeki eski evi satan her delikanlı paralarını kuşağına basıp Azime'ye geliyor ve bir gececik oynatmak için gramofon avrat istiyordu. Öteki avratlar hep yaşlı kadınlardı. Oyundan anlayan hovardaların beğenebileceği bir oyun ancak 15-20 senede bir öğrenilebiliyor ve bu müddet içinde yüzler kalın düzgün tabakaları altında saklanacak kadar çöküyordu. Az ışıklı çıraların veya sönük lambaların ziyasında oynayan bu kadınların yüzlerinden çok ayaklarına ve türlü türlü ahenklerle kırılan vücutlarına bakıldığı için yüzlerinin ve yaşlarının pek ehemmiyeti yoktu. Fakat bu gramofon avrat, daha bu yaşta yıllanmış kadınlardan güzel ve ustaca oynayan, en kıvrak şarkıları konuşuverir gibi kolayca söyleyen, rakı verirken adamın gözlerinin içine bakıp gülen bu yaman kadın öbürlerine benzemiyordu. Bu kız için millet birbirini kırıyordu. Azime kızı oynatacak olanların akıllı usta olmalarına ne kadar dikkat ederse etsin, her oturakta muhakkak kavga ediyor, silah atılıyor, adam vuruluyordu. Fakat şeytan kız bunların hepsinden yakayı kurtarmasını biliyordu. Tam kavga alevlenip kendi yüzünden dövüşenler kendisini unutunca usulcacık sıvışıyor, onu getiren ve asla kavgaya karışmayan adamla beraber kapının önünde bekleyen arabaya atlayıp bağlar arasından dolaşarak Azime yengesine geliyordu. Gramofon avratın acayip bir huyu vardı. Bir gördüğünü bir daha hiç hatırlamıyordu. Uğruna evini barkını harcayanları bile ikinci görüşünde tanımamazlıktan geliyor, daha doğrusu sahiden tanımıyordu. Çünkü karşısındakine kendisini onu hatırlamak için, nasıl bilmezsin canım, Sillinin bağına gittik ya, orada küçük eli beni bıçakladı da 4 ay hastanede yattım ya, dedikçe öyle masum bir tavırla, bilemedim ay efendiciğim, bilemedim işte, derdi ki yalan yaptığını söylemek insafsızlık olurdu. Kendisini alıp götüren ve oynatanların, hatta 1-2 gece yanlarında alıkoyanların ne zengin ne de aslan gibi delikanlı olmaları, bunların gramofon avratın kafasında yer bırakmalarına yetmiyordu. Yalnız bir kişiyi ve uzun zaman unutmadı. Azime'nin eski dostlarından Rumelili bir Hüseyin Ağa vardı. Konya'dan istasyondan çıkınca insanın karşısına dizilen bir sürü çift atlı paytonların belki 1/4'ü bu adamındı. Azime'ye araba lazım oldu mu buna bir haber salar, Hüseyin Ağa da işin sonunda bazen vukuatla çıkabileceği için en genç ve kuvvetli arabacısı Murat'ı yollardı. Bu delikanlı hiç konuşmadan, hiç arkasına bakmadan kendisine söylenen yere atları sürer, hangi bağa gidilirse kapısının önünde bekler, çağrılsa bile içeri girmez ve sabaha karşı oturak bitince yahut bir vukuat çıkıp silah sesleri ve bağırışlar arasında gramofon avrat bağdan dışarı fırlayınca hemen atların torbalarını alır 4 nala şehre dönerdi. Ne kadın ona ne o kadına bir laf söylemiş değildiler. Aylardan beri onun doğru atları ve hafif arabası kadını birçok yerlere götürdüğü, birçok yerlerden bazen arkalarından atılan kurşunlara rağmen selametle evine getirdiği halde belki bir kere adam akıllı birbirlerinin yüzüne bakmamışlardı. Fakat bir gece Murat hastalanıp yerine başka arabacı gelince gramofon avrat bindiği arabadan atladı ve gitmem diye dayattı. ne yalvarmak, ne bağırmak fayda etmedi. Azime pohpohlamak için birkaç gün sonra bunu oğluna söyleyince o aldırış etmezmiş gibi omuzlarını silkti. Bir gün Meram'ın ta öbür başında bir oturağa gittiler. İçeride sazlar çalınıp şarkılar titreşen dut yapraklarında dolaşırken, dönen ve oynayan kadınların kaşık sesleri taşlı bir yolda dört nala koşan at nalları gibi geceye yayılırken her zamanki şey oldu. Bağırmalar, sövüşmeler başladı. Birkaç silah sesi duyuldu. Murat başını çevirerek bağın tenha kapısına baktı. Neredeyse bu kapıdan çıkıp arabaya atlayacak olan kadını ve efesini gözledi. Fakat bunun yerine içeriden keskin bir kadın sesi çınladı. ''Amanın Murat, yetiş, beni vurdular!'' Oğlan yerinden sıçrayarak bahçe kapısını omuzladı. İçeride hala boğuşanlar vardı. Birkaç kişi kadını kucaklayıp bağ evine sokmaya çalışıyorlardı. Kadın Murat'ı görünce ellerini ona doğru uzattı ve ilk defa olarak ona hem de çok şeyler söyleyen gözlerle baktı. Murat yavaşça ceketinin cebinden iri nagantını çıkararak oradakilere doğru sıktı. Onlar nereden geldiğini anlamadıkları bu ateşten şaşırdıkları sırada çabucak kadını yakalayıp dışarı fırladı ve arabaya atlayarak şehrin aksi tarafına, dağlara doğru sürdü. Fakat buraları iyi tanımadığı ve sığınacak kimsesi olmadığı için birkaç gün sonra jandarmaların eline düştü. Kendisini hapishaneye, kadını hastaneye kaldırdılar. Gramofon avrat hastaneden çıkınca ilk işi Murat'a sormak oldu. Tabanca attığı zaman yaralananların biri öldüğü için delikanlı esbab-ı muhaffefesi filan çıktıktan sonra tam 12,5 sene yemişti. Bugünden sonra kadın ne bir oturağa gitti, ne eline kaşık alıp oynadı, ne de güzel ve yanık sesini duyan oldu. Evvela yaşlıca birinin yanına kapatma girdi. O kendisini kapı dışarı edince de umumhaneye düştü. Fakat her salı günü muhakkak hapishaneye gidip Murat'ı görür ya birkaç kuruş para yahut da yağ, bulgur, cigara gibi bir şey bırakırdı. Aralarında bir iki kelime bile konuşmadıkları halde kendi uğruna hiç düşünmeden adam vuran bu çocuğu vücudunu satıp kazandığı paralarla besliyor. Belki de artık yalnız bunun için çalışıyordu. Resimli her şey. 5-12-1935. Arap Hayri. Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar, kendi içlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometre ile geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerinin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görebilmek kolay. Hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonla buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamur ve benzin kokan handa kalanlar, eğer gözleri kör değilse hayatın akışına sessizce uyup giden başı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasabalara geldikleri zaman ne kadar ayrı bir alemin insanları olduklarını anlarlar. Kendileri için ehemmiyetli olan bir takım şeylerin buralarda adının bile anılmadığını, senelerin burada ancak resmi birkaç binada ve kahvenin mermer masasının üzerinde çay lekeleriyle yatan bir iki gazetede yürüdüğünü, yaylı arabanın yerini tutan otomobilin küçük bir daire üzerinde ağır ağır dönen hayatta bir değişiklik yapmadığını fark edince şaşırır ve hemen kaçmak isterler. Bilmezler ki bu donmuş sanılan hayatın da büyük dalgaları, şehirlerdekine nazaran daha az aktörce, daha çıplak ve içten ihtirasları, daha sarsıcı maceraları vardır. Bu maceralar büyük bir olağanlık içinde geçip gittikten roman veya piyes haline konulmazlar. Pek seyrek olarak bazı gazetelerde bir taşra muhabirinin mektubu olarak çıkar ve unutulurlar. Bizim burada anlatacağımız vaka bu nevidendir. Fakat şimdiye kadar hiçbir gazetede çıkmamıştır. Beyşehir'in en mühim ve lüzumlu adamı muhakkak ki boyacı Arap Hayri'ydi. Berberin kapısının kenarında küçük sandığını ayaklarını, çamur sıvalı duvara sırtını dayayarak uyuklarken onun bu ehemmiyetinin farkına varılmazdı. Diz boyu toz içinde yüzen bu kasabada herkes kundura boyatmanın saçmalığını biliyor ve böyle bir lüksü bayramlara saklıyordu. Hatta bunun için Hayri yalnız Beyşehir'i değil, 4-5 saatlik yerlerdeki Seydişehir'le Akseki'yi de idare ediyordu. Konya'dan bir kamyon gelince hemen şoförün yanına gider, onun makine yağı içindeki postallarını temizleyip boyar ve makine Seydişehir'e doğru kalkıp giderken kutusuyla beraber çamurluğa yapışırdı. Hayri'nin kıymeti muayyen günlerde ve birdenbire anlaşılırdı. Valinin, kolordu kumandanının veya bunlara yakın mertebede başka bir devletin otomobili, beş şehir gönlünün üst tarafından doğru iki yanı bağlar ve ağaçlarla sarılı şozeyi toza boğlayarak sökün etti mi, derhal kasabayı bir telaş kaplar, gelen ile teşerrüf edecek olan veya bunu ümit eden ne kadar memur ve eşraf varsa birer adam göndererek Hayri'yi çağırtırırlardı. Kendisine kimsenin muhtaç olmadığı zamanlarda bile ağır bir istinayı her haliyle belli eden bu boyacı, kendisine Arap ismini verdiren ve koyu kahverengi bir köseleye benzeyen yüzünü derisine hafifçe buruşturur, koşup gelenleri gülümsemeye benzeyen bir ifadeyle karşılardı. Hakimin gönderdiği mübaşir, kaymakamın gönderdiği jandarma, istihkam taburu kumandanının gönderdiği odacı birbiriyle Hayri'yi paylaşamazlar ve çekişmeye başlarlar. O zaman Hayri çamur sıvalı duvara dayadığı başını ve arkaya doğru kaykılan vücudunu azıcık bile kımıldatmadan dik gözlerle önünde bağırıp çağıranları süzer ve nihayet sabrı tükenen kaymakamın jandarması ötekileri hızla itip ''Kalk Bülen, basarım tokadı ha!'' diye bağırınca ağır ağır sandığını yakalayarak jandarmanın önüne düşerdi. Bazen bu arayıcılar onu her zamanki yerinde bulamazlar, soruşturmaya başlarlardı. O zaman gölgeli dükkanında bir başçavuşun veya bir köy mualliminin bıyıklarını kırpan berber başını çevirmeden bağırırdı. Aksekide, Aksekide, Arap'ı aradınızsa Aksekide. Ve 3-4 gün sonra Beyşehir'e dönerek kendi yokluğunda arandığı haberini duyan Hayri eski yerine oturur, önünden geçen kaymakamın tozlu ve burunları yukarı kıvrık sarı iskarpinlerine gülerek bakardı. Hayri'nin kıymeti bir de kasabaya tülaat kompanyaları gelince anlaşılıyordu. Para vaziyetleri yüzünden bir arada 5-6 kişiden fazla seyahat edemeyen bu kumpanyalar, ikinci derecedeki aktörlerini indikleri yerin garsonlarından, çıraklarından ve boşta gezenlerden seçmek adetindeydiler ve onların Beyşehir'deki geldikleri bu Hayri'ydi. Bir oyuncu kumpanyası gelir gelmez, Hayri'nin yüzü büsbütün tuhaf bir ciddilik alır, tavırları daha bir kurumlu olurdu. Sandığını kahve ocağına saklatır, heyetin adeta vehil harçlığı rehberliği, hatta bir dereceye kadar direktörlüğü vazifesinin üstüne alırdı. Kahvenin üstündeki otelde ancak bir tek çıplak oda tutabilen bu genç Türk veya asri temsil heyetinin gıdasını tedarik için kolunda sepetle alışverişe çıkan ihtiyar kantocu Şazimet ile beraber zerzevatçı ve kasapları dolaşır, beraber pazarlık eder, paranın üstünü kendisi sayıp alır, elleri dolu olan kantocunun çantasını açıp bunları oraya attıktan sonra öte birinin de yarısını kendisi yüklenirdi. Temsillerde esas vazifesi perdecilik olmakla beraber rollere çıktığı, hatta bazen birkaç laf ettiği de olurdu. Onu görünce seyircilerin hepsi kahkahayı bastığı halde Hayri gülmez, hatta kızgın ve istihfaf eden bir bakışla aşağıya süzerdi. Kasabaya son gelen kumpanya Sahir Süha'nın sanatkar gençler temsil heyetiydi. Hanay kahve dedikleri iki katlı gazinonun üst katında daha geldikleri akşam elbiselerinde otomobil yolculuğundan kalma tozlarla oyun vermeye başlamışlardı. Bu gelenlerin arasında Sahir Süha'nın karısı olduğu söylenen Adalet isminde bir genç kadın vardı. İlk akşamdan itibaren derhal göze çarptı. Zayıf ve ufak tefek olduğu için güzelliğine rağmen bu göze etli olan seyircilere hoş görünmeyebilirdi. Fakat çok güzel oyunlar oynuyor, nefis halk şarkıları söylüyordu. Birçok oturak alemi kadınlarının meram bağlarında bir gençlik bıraktıktan sonra ancak 35-40 yaşında erişebildikleri bir ustalık ve hünerle kırılan, koşan ve dönen bu genç kadına bakarken insan etrafı kerpiç duvarlı bir bağda kötü fener ışıkları arasında uçar gibi raks eden ve hareketlerinin görünmemiş güzelliği ve ahengi içinde yüzlerinin buruşukları ve boyaları silinen o oyuncu kadınlardan birini gördüğünü sanıyordu. Bu aktris Adalet, ayaklarının ve ellerinin hareketine köy oyunlarının güzelliğini ve sadeliğini, oturak oyunlarının sarhoş edici kıvrıntılarını koymasını bilmişti. Bu yüzden köylü, efendi, esnaf, bütün seyirciler hep birden kendisine tutuldular. Onun küçük avuçlarının arasında tahta kaşıklar kırıldıkça oturanların göğsünden iniltiler fırıldıyordu. Sesi insanın gözlerini yaşartacak kadar yanıktı ve söylediği şarkıları o kadar benimseyerek söylüyordu ki, uzun uzun kavaklar, dökülüyor yapraklar, ben yarime doymadım, doysun kara topraklar derken, gözlerin önünde sarı yapraklarını hafif bir rüzgara kaptıran ince uzun kavaklar ve bunların dibinde küçük tümsek belirir gibi oluyordu. Perde açıldığı zaman gazino tekmeler ve alkışlardan yıkılacak gibi sarsılıyor ve herkes kendine göre tutkunluğunu gösteriyordu. sarhoş bir saray çırağı ağlıyor, bir nüfuzlu zat otelci ile hususi konuşmalara girişiyor, istihkam taburunda ihtiyat sabitliği yapan bir edebiyat muallimi gözlüğü buğulanarak başka dünyalara dolaşıyor ve kulağından kafasına bir şurup gibi akan bu halk şarkılarına kalbinin avuçlarını uzatıyordu. Fakat sahnede perdelerin büzülüp toplandığı sağ köşenin arkasında oturan ve elinde perde iplerini tutarak gözlerini oyuncu kadına diken Hayri bu tutkunların en sahicisiydi. Çok kere kadının oyunu bittiği halde o dalgın dalgın bakmakta devam eder, seyircilerin gürültüleri ve alaycı kahkahaları başlayınca kendine gelerek silkilenir ve ipler asılırdı. Öteki kadınların oyununu bulunduğu yerde aralıksız bir iskemleye oturarak seyrederdi. Ve galiba müşterilerden ayrı olmamak için iskemlesini biraz sahneye sürerek başını perdenin kenarından çıkarır, herkesin baktığı taraftan sahneye bakmak isterdi. Fakat adalet ortaya gelince derhal iskemlesini içeri çeker, seyrederken kimse tarafından görünmek istemezdi. Ancak genç kadın kendisini adam akıllı oyunun humması içine atınca, Hayri de yavaş yavaş kendini unutur gibi olur, adım adım ilerler ve kenara toplanan perdenin arkasından evvela öne doğru uzanmış başı, sonra eski elbiselerinin içinde titriyormuş gibi görünen gövdesi meydana çıkardı. Oyundan başka zamanlarda da adaletin yanından ayrılmıyor ve göl kıyısına gezmeye giderlerken olsun, kahvede oturup hesaplaşırlarken olsun hep hazır bulunuyor ve emir bekliyordu. Sahir Süfa böyle bir adamları olduğu için adeta iftihar duymaktaydı ve aklına bir şey gelmesine de imkan yoktu. Nitekim bütün kasabada da hiç kimsenin aklına ciddi olarak Hayri'nin adalete tutulacağı gelmezdi. Yalnız adalet bunun farkındaymış gibi görünüyordu. Bu çok pişmiş ve ruhu muhakkak ki çok kazınmış kadın da zavallı Hayri'ye karşı adeta acımaya benzer hisler belirmişti. Ona bir şey sipariş ederken sesine okşamak isteyen tonlar karışıyordu. Hayri'nin gözleri kadının yüzüne binlerce defa onun uğruna ölebilecek bir bağlılıkla dikilirken, adalet tatlı bir gülümseme ile çocuğa isteyebileceği şeylerin hepsini birden vermiş oluyordu. Kumbanya'nın gideceği günün gecesi, kasabanın ileri gelen memurlarından birkaçı, istihkam taburunun göldeki tombazlarıyla bir göl ve ay ışığı safhası tertip ettiler. 4 tombaz yan yana getirildi ve üzerine kalaslar kondu, masalar yerleştirildi, rakılar ve yemekler kenarlara dizildi. Aktris Adalet ile kocası denilen Sahir Süha da bu eğlentiyi şereflendirdiler. Arap Hayri ve birkaç neferle bir iki odacı sofralara hizmet ediyorlardı. Hayri pek sessiz ve durgundu. Hizmet ettiği masalardan kendisine rakı uzatıyorlardı. O bunları alıp bir nefeste dikiyor fakat hiç değişmeden işine bakıyordu. Gitgide herkes cıvıttı. Adalet fitil gibi oldu ve Zahir Süha bir kenarda sızdı. Göğsü bağrı çıplak genç kadın birkaç ayık hovardanın kucağında dolaşıyordu. İki neferden başka ayakta hiç kimse yoktu. Arap Hayri diz çökmüş, yaşlıca bir adamın kucağında yatan ve gözleri kendisine rastlayınca yüzünü anlarsın ya demek isteyen bir sarhoş gülüşü kaplayan adalete bakıyordu. Sağlı gülün orta yerlerinde hafif hafif sallanıyor ve demir teknelere çarpan mini mini dalgalar cıvıldar gibi sesler çıkarıyordu. Aşağıların rüzgarsızlığına karşı gökteki küçük bulutlar o kadar çabuk koşuyorlardı ki, ay bunların birinden çıkıp ötekine girerken, kalasların üzerine serilen bu sarhoş yığınının üstünde bin bir türlü gölge oyunları yaratıyordu. Hayri, koyu meşin yüzü ay ışığından ve gözleri kendinden parlayarak hep dizüstü çökmüş ve elleri dizlerinin üzerinde adalete bakıyordu. Hem yaşlı adam hem de kadın uyumuşlardı. Adaletin gerdanı açıktı. Ay onun yükselip alçalan beyaz göğsüne yeşilimtırak bir ışık gönderiyordu. Sal yavaş yavaş sallanmaya başlamıştı. Neferler ön tarafta sahile doğru kürek çekiyorlardı. 100 metre kadar ötede gölün kıyısında siyah ve budur söğütler görünüyordu. Hayri hafifçe eğildi, yaşlı memurun uzun ve pis tırnaklı ellerini genç kadının göğsünden çözdü ve onun zaten küçücük olan vücudunu kucaklayarak tombazın kıyısına sürükledi. Orada ayın birdenbire bulutlardan kurtularak dökmeye başladığı serin ışık altında kadının yüzüne uzun uzun baktı. İnce ve rengi kaçmış dudaklar hafif hafif kıpırdıyor ve dağınık siyah kaşların altındaki göz kapakları bir nabız gibi atıyordu. Hayri uyuyan kadını kalasların üzerine yatırdıktan sonra kendisi kenara tutunarak yavaşça aşağıya göle doğru süzüldü. Ay ışığı altında göğsü kabarıp inen kadını gürültüsüzce kendine doğru çekti. Bir eliyle kenara tutuyor, öteki eliyle de onu kucaklıyordu. Hayri'nin kucağından aşağı doğru uzanan ayakları suya dokununca kadın gözlerini açar gibi oldu. Fakat bu sırada çocuk salın kenarını bıraktığı için birdenbire ve gürültü çıkarmadan ikisi de suya gömüldüler. Ay sarhoşların yağlı ve şiş gözlerine vurarak parlıyordu. Neferler hiçbir şeyin farkında olmadan gözleri kıyıdaki karanlık söğütlerde suları şıpırtatarak kürek çekiyorlardı. Tombazların demir gövdelerine vuran sular kuş cıvıldamalarına benzeyen sesler çıkarıyordu. Varlık 1-5-1935.